Ayrım 5.
Sayfa 43. Bu inancımız nesnel ve ispatlanabilir gözlem ve düşüncelere dayanmaktadır. Bugüne kadar tarihimizin kaydettiği olaylar ve olgular gösterdi ki, biz bazı kuramcılar ve milliyetçi düşünürler ne derlerse desinler, gerek bilim ve teknik, gerekse değer yargıları, ahlakiyat alanlarında Batı uygarlığı, Avrupa medeniyeti denilen düşünce ve yöntemlere bağlı gelişen uluslar içindeyiz. Ne kendi yarattığımız özel bir uygarlığımız var, ne de sönmüş bir uygarlıktan gelmekteyiz. İslamlıktan geçme bazı gelenekleri ayrıntı olarak anmakla yetiniyorum. Diğer Avrupa ülkelerinden farkımız ilerleme yolunda. Onlardan sürekli en az 50 yıl geride oluşumuz ve sürekli ya içimizden bir yenilikçinin ya da dış baskıların adeta kulağımızdan tutarak zorla bize bu geri kalmışlığı kapattırmaya çalışmasıdır. Bu nedenle diğer uluslarda savaşçılığımız dışında yeteneğimizin olmadığı kanısı yerleşmiş ve bir yönlendiriciye gereksinimimiz olduğunda birleşilmiştir. Batı uygarlığının bir dönüm noktasına geldiği şu sırada biz de yeni bir sınav vermekteyiz. Her yönde insanlığın önünde yeni ufuklar açılırken yetersizliği, gereksizliği hatta zararları denenerek saptanmış ama bize yepyenilmiş gibi görünen yıpranmış temellere dünya değişirken bizim saplanıp kalmamızdan korkuyorum. Devrimden söz ettiğimizde yalnız başımıza dünyadaki akımlara karşın insanlığın kurtuluş meşalesini yorgun ve cılız kollarımızda taşıyarak insanlara yol göstermeye kalkışmayı kastetmiyoruz. Yapacağımız bu tür bir davranış bizi Cervantes'in kahramanı kadar gülünç kılar. Amacımız Türkiye'nin adımlarını dünyanın gidişine uydurması gereğini anlatmaktır. Bu makalenin başından beri mayası kıvamında bir hamur gibi tekmil insanların nasıl her yanda bir devrim mayalanması dönemi geçirdiğini ve savaş sonrası toplum koşullarının bu çalkantıyı gerektirdiğini açıkladık. Bu tabloyu önemli olayları sıralayarak tamamlamak gerek. Bu 3 yıl içinde Orta Avrupa'da büyük işçi hareketleri olmuş, devrim girişimleri yapılmış, bunlardan bazıları bir süre başarılı bile olmuş. İtalya'da işçiler devrimlerini henüz başaramamışlarsa da geçen yıl fabrikalara ve büyük çiftliklere el koyacak kadar kendilerinde cesaret ve güç hissetmişler ve kesin bir hareket için yetkinliğe erdiklerini ispat etmişlerdir. Şimdiye değin tüm bu hareketleri sermaye hükümetleri alt edebilmişlerse de devrim güçlerini yok etme girişiminden var olan öfkeyi daha da artırır endişesiyle çekinmişlerdir. İngiltere'deki yeraltı grevleri de bu türden çekişmelerle kesin sonuç elde edilmeden sonlandı. İspanya'da, Fransa'da, Polonya'da ardı arası kesilmeyen genel ya da yerel işi durdurma eylemleri de bu devrim isteklerinin belirtilerindendir. Şimdiye değin devrim girişimlerindeki yenilgi gibi görülen düzenli bir geri çekiliş durumudur. Kesin sonucu bekleyen maddi ve manevi güçler her gün artmaktadır. Fakat biz komşu ülkelerin durumlarıyla özellikle ilgiliyiz. Bu ülkelerde devrim mayası son kertesini yaşıyor. Avrupa'daki günlük gazetelerin ve ajans telgraflarının bildirdiği haberlerden çıkardıklarımıza göre Balkan hükümetlerinden Bulgaristan'da devrim eğilimleri ve bu atan devrimci nabzın bedeni durumundaki örgütler Orta Avrupa'dakilerden daha yaygın bir gelişime ulaşmıştır. Burada halk ateşli bir eylem ve heyecan içinde pek yakın saydıkları amaçlarına ulaşma saatinin çalmasını gözlemektedir. Yugoslavya'da devrim beklentisi ve bunu başarma hazırlıkları pek yakında Bulgaristan'ınkine eş düzeye ulaşacaktır. Yunanistan'a gelince burada yayılması bir yurtseverlik Rumların kulaklarını tıkamış, gözlerini kamaştırmıştır. Fakat Anadolu'daki akıl dışı girişimin boşa çıkmasının da eklenmesiyle devrimci gazetelerin yol göstermesi, burjuva partilerin hiçbirinden hayır gelmeyeceğini ve geleceğini bizzat kendi eline almanın bir avuç bezirgene oyuncak olmaktan daha az zararlı olacağını Rum halkını anlatmaya başlamıştır. Özetleyecek olursak, Balkanlarda devrimlerini yapmış, onu tamamlamaya ve geliştirmeye uğraşan uluslar, Akdeniz'in bize en yakın yarımadasında Sosyalist Partisi, parlamentoda çoğunluğa yakın bir temsil gücüne sahip dost bir büyük devlet, işte Türkiye'yi karşılıklı etkileyecek en büyük etkenler. Bu coğrafyada yaşamak, bu milletlerle sürekli ilişki içinde bulunmak zorundaki bir Türk milletinin yönetim ve ekonomi yöntemlerini yeni gereksinimlere bağlı olarak değiştirmiş toplumlar arasında derebeyliği andıran meşrutiyetle yamanlaşmış bir devlet teşkilatıyla varlığını sürdüreceğini sananlar varsa, bunların ancak ciddi işleri güldürüye çeviren şarlatanlar olması gerekir. Dünya iktisadının bir gereği olan toplum yasalarının kabulüne, komşularımızın yarın başımıza kaka kaka bizi zorlamalarını, aşağı insanlar düzeyine indirmelerini gönlümüz arzu etmiyorsa, bugünden devrimimizi kendimiz hazırlamaya koyulmalıyız. Aydınlık sayı 4, 1 Ekim 1921. Türkiye'de devrimin şekli. Bundan önceki yazımızda Türkiye'de devrimin gereği, aydınlık sayı 4. Dünya Savaşı dolayısıyla şiddetlenmiş olan tarihsel ve ekonomik bir zorunluluğun dünyayı eski temelleri altüst edercesine bir devrime doğru sürüklediğini ve ülkemizin bu akım dışında kalmadığını, hatta sağlam bir sonuç elde etmek için acele davranılması gerektiğini açıklamıştık. O halde bir soru çıkıyor ortaya. Bu devrimin biçimi bizde ne olabilir? Bu yazımızda bu soru hakkındaki görüşümüzü açıklamak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında hareketli bir çalışmayla hazırlanan ve sosyalizm, komünizm adlarıyla anılan devrim yakınlara kadar bazen seraplar gibi çekici, bazen kabuslar kadar korkunç olarak düşleniyordu. Bu temelden değiştirme işini başarmak, ülküsünü güden savaşçıların son amaçları, mütarekeden beri leh ve aleyhte yapılan çelişik yayınlar ve tartışmalar sayesinde artık masal giyimlerinden sıyrılmış, halk tarafından yalın çıplaklığıyla görünmüş, anlaşılmıştır. Artık herkes biliyor ki sosyal devrim amacı bir şairin hayalinden ya da ince duygulu insansever bir dahinin merhametli kalbinden doğmuş duygulara ve varsayımlara dayanan bir toplum planının şimdiki toplum düzeni yerine konmasından ibaret değildir. Düşünceye karşı ümit kıracak kadar ilgisiz yaşayan halkımız arasında bile devrimcilere böyle yalın kat emeller yükleyenlerin sayısı azalmıştır. Fakat bu gibi önemli konularda tekrardan açıklamalar yapmaktan çekinmemek gerekir. Maksat ne kadar iyi anlaşılırsa yersiz itirazlarında o oranda önüne geçilmiş olur. Yeryüzündeki toplumların evrimlerini inceden inceye tetkik etmekle söz konusu amacı saptamak mümkün olmuştur. Gerçek olgulara dayanan bu uzun ve derin tetkikler bazı olumlu ve basit gerçeklere ulaşmıştır. Fikrimizin anlaşılması için bunları özet olarak göstermeliyiz. Bugün en ileri ülkelerde toplumun temelini özel mülkiyet ve kapitalizm teşkil eder. Kapitalizm çelişkilerle dolu bir toplum doğurmuştur. Avrupa uygarlığını temsil eden bu toplum kendisini ortadan kaldıracak sebepleri kendi bünyesinde taşımaktadır. Aciz işçi sınıfı dayanağı ve gövdesi olduğu halde kapitalist sınıfın gelişmesinin ve devamının bu sınıfın sonsuz sefalet ve yoksulluğu üstüne kurulu olması çelişkilerden biri ve en önemlisidir. Sınıf bilinci arttığı ölçüde proletarya sınıfı nasıl değerli bir organı olduğunu gittikçe daha iyi takdir ettiği toplum düzeninin şiddetli bir düşmanı olarak belirmektedir. Böylece proletaryayı tek amaçla bir kitle halinde yoğunlaştıran kapitalist üretim biçimi, servetleri ve üretim araçlarını da gittikçe daha sınırlı ellerde topluyor. Bu iki büyük kuvvetin toplu proletarya ile toplu sermayenin aralarındaki engeli, kapitalisti, kaldırarak birbirine kavuşmak istemesinden daha doğal bir şey düşünülemez. Sınıflara bölünmedeki haksızlığın ve insafsızlığın acısını, kahrını çekmiş olanlar, çıkarları ve varlığı türlü sınıflara bölmeyi gerektiren bireysel mülkiyetten yana olamazlar. Tek istekleri sınıfsız bir topluma erişmektir. Bugünkü toplum temellerinin bu kısa çözümü proletarya devriminin neye bağlı olduğunu bize gösteriyor. Yapılacak iş, bireyin mülkiyet hakkını kaldırmak ve tekmil varlıkları, üretim araçlarını ve doğal zenginlikleri su ve hava gibi kamu yararına vererek tek sınıflı bir toplum kurmaktan ibarettir. Bu iş, ilk ağızda göründüğü kadar basit ve kolay değildir. Bütün üretim araçları ve her çeşit servetten başka tekmil, maddi ve manevi kuvvetler, imha araçları ve ordular da burjuvazi sınıfın elinde ve emrindedir. Bu kuvvetleri yıkmak, onu şahane imtiyazlarından vazgeçirmeye mecbur etmek sanıldığından çok güçtür. İşçi ve emekli sınıfı ancak uzun ve yıpratıcı mücadelelerden sonra uygun bir zaman ve fırsattan yararlanarak bu asalakları haksız olarak işgal ettikleri iktidar makamından kovmayı başarır. Tarih ve tanığı olduğumuz olaylar sosyal mücadelenin bu yolda geçtiğini bize öğretmektedir. Avrupa'da proletaryanın sermayeye karşı savaşı son şiddetli dönemine girdiğinden beri toplumlara üçüncü bir etken katılarak sorun doğrultusundan saptırılmaya çalışılıyor. Kapitalist uşağı hükümetler bu mücadelede proletaryanın kazanacağını anlayınca bazı ödünler, tavizler vererek burjuvazi lehine işçiyle uzlaşmak siyaseti gütmeye kalkıştı. Büyük sanayi ülkelerinde sömürgeler ve yakın doğu uluslarının cehaletine ve örgütsüzlüğüne güvenilerek bütün sömürü hırslarını onların sırtından tatmin ümitleri uyandı. Siyasette becerikli olan burjuvazi, Avrupa ve Amerika'nın gözü açılmış, kuvvetli, örgüte sahip proletarya sınıfının elini ayağını bağlamaya yarayan yeni bir sanayi keşfetti. İşçiler, sendikaları vasıtasıyla çalıştıkları fabrikanın küçük ölçüde sermaye ve kazançlarına katılacaklar, sözde sermaye sahibiyle bir ortaklık akdetmiş olacaklar. Böyle bir entrika çevirerek hazırcılar, emekçilerle anlaşmayı umuyorlar. Biri aydın ve bilinçli, öbürü cahil ve gafil. İki proletaryayı Avrupa-Amerika proletaryası ile geri kalmış ulusların proletaryası birbirine karşı çıkarmak, birincisini kapitalist mevkiine çıkararak kendisine destekçi kılmak ve onun yardımıyla ikincisini ezmek, bir taraftan kaybettiğini öte tarafı daha amansız sömürerek kapatmanın mümkün olacağını sanıyorlar. İşçi örgütlerinin küçük bir kısmının bu tuzağa düştüğünü üzülerek kaydederiz. İkinci denilen vicdanlarını satmış işçi döneklerinin Sarı Enternasyoneli bazı işçi örgütlerini şimdiden burjuvazinin emri altına vermiştir. Fakat batıdaki kardeşlerimizin büyük çoğunluğu bu göz boyayıcılıklara kapılmak bir yana geri kalmış ortak sefaletlerinin aleyhine tertip edilen bu ikiyüzlü ve yalancı siyaseti nefretle reddedip Doğu uluslarıyla dayanışmalarını ilan ederek bizi uyanmaya çağırmaktadırlar. Doğu'da en ileri gitmiş unsur olmak ve henüz uyanmamış ulusların öncüsü bulunmak sıfatıyla biz Türkler büyük sermayenin bu manevralarını dikkat ve itina ile takip etmek zorundayız. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere biz sınırlarımız içinde kendi kendisine yeten bir bütün olarak değil, ekonomik dünyadan bir parça olarak sosyal durumumuzu incelemek zorundayız. Sosyal devrimimizi yapmak için kapitalist düzen altında burjuvazinin büyük sanayi geliştirmesini, devrimin ekonomik koşullarını hazırlamasını bekleyecek olursak, işçi ve çiftçilerimizi yani bütün ulusu bugüne kadar tarihin kaydettiğinden 10 kat daha kötü bir sonuca bırakmış oluruz. Zira doğuda ücretli iş köleliğinin batıda göründüğünden daha pek çetin olacağını anlamak için dünyanın gidişatına sadece bir göz gezdirmek yeter. Bize yüklenmek istenilen ağır göreve, batı işçisinin işçisi olmak görevi, karşı harekete geçmekte gecikmemiz uzun süre dünya devrimini geri bırakabilir. Oysa ki Doğu Avrupa'nın özel durumuna dayanarak işçi ve çiftçi sınıflarımızın sınıfları özel mülkiyeti ve ücretli iş sömürüsünü kaldırması Avrupa burjuvazisinin son kozunu da elinden almak demektir. Dünya devriminde bu olay büyük bir adım olacaktır. Her büyük devrim en az 3 büyük devreden geçerek amacına ulaşır. A. İktidara el koyma devresi, devrimci tedbirler ve şiddet devresi. B. imtiyazları elinden alınan sınıfın karşı devrim hareketlerini veya buna yakın girişimlerini kırmaya ve halkı ülkücü toplum temellerine uygun bir tarzda yetiştirmeye yarayan bir yönetim kurma devresi. C. Asıl amaç edinilen toplum düzeninin ve ülkünün uygulanma devresi. Biz de bu aşamaları geçmek zorundayız. A. Birinci devre için usul ve kural tespiti mümkün değildir. Bu gergin bir mücadele devresidir. Birbirini hızla kovalayan olaylar karşısında gerekli kararları duraksamadan serin kanlılıkla almak, duruma hakim olmak için en köklü tedbirleri uygulamaktan çekinmemek, tek tek görevi kötüye kullanmanın, gereksiz şiddetlerin önüne geçmek, mümkün olduğu kadar düzenli bir biçimde eski yapıyı yıkmak, fakat yağmaya, tahribe meydan vermemek, kullanılabilecek durumda olan malzemenin itina ile korunmasına gayret etmek, bir taraftan yönetim makinesini temelinden baltalamakla beraber üretim kuruluşlarının da saat gibi işlemekte devamını sağlamaya çalışmak başlıca gözetilecek noktalardır. B. Bizim gibi derebeylikle karışık ilkel kapitalizm devresinde bulunan ülkelerde sosyal devrimin bu safhası en önemli ve en uzun sürmeye aday olanıdır. Tutalım ki şehir proletaryası iktidarı ele almış, üretim ve taşıt araçlarını, büyük yapıları, madenleri ve toprağı millet malı ilan etmiştir. En iyi ıslahatların bile mağdurları var. Yeni hükümet karşısında bu devrim hakkında türlü duygular besleyen, çelişik çıkarlara oyuncak bir kitle bulacak. Büyük makamlara, servetlere, malikane ve çiftliklere sahip olan bütün hazır yiyicilerin, bütün bu haram yiyicilerin yeni toplumda yeri yoktur. Bunlar hiçbir cinayeti işlemekten çekinmeyen en önemli ve arsız mağdurlar topluluğunu teşkil eder. Çünkü bütün servet ve imtiyazlarından ilk hamlede mahrum edileceklerdir. İçlerinde her nasılsa zekası çürümekten kurtulmuş tek tük kişiler çıkıp da büyük yapının işçileri arasına katılmak isterlerse, tabii proletaryanın kolları bu gibilere açık bulunacaktır. Bu topluluğa girenler büyük sanayi ülkelerine oranla bizde hem az hem de o kadar mücadeleci de değildir. En azılı temsilcileri büyük subaylar ve kapitalistlerdir. Tarihin yazdığı türlü örneklerin gösterdiği üzere bu beyler ve paşalar savaşta yenildiklerini görür görmez taşınabilir servetlerinden kurtarabildiklerini kapıp yabancı ülkelere göç edecek, kendilerine yüz veren kapitalist hükümetlerin yardımını dilenerek vatanları aleyhine suikast ve karşı devrim hareketleri tertibine koyulacaklardır. Bunlar hakkında yapılacak şey basittir. Zarar veremeyecek duruma getirmek, uyanık davranarak şerlerinden sakınmak. Küçük burjuva sınıfının Türkiye'de devrim olursa yapacağı görev gayet büyüktür. Küçük sermaye ve emeğini kendi kullanan esnaf ve satıcılardan ve birkaç dönüm toprağını kendisi işleyen ve eken orta köylülerden oluşan ve büyük bir çoğunluğa sahip olan bu sınıfı kendi tarafına çekemeyen bir hükümet ayakta kalamaz. Şehir ve köy proletaryası ile beraber tek üretici sınıf budur. Onun söz götürmez azim ve gayreti ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü sağlar. Bunun için devrim hükümeti bu sınıfın durumuna uzun boylu araştırıp burjuvazi arasında olduğundan daha iyi ve daha verimli çalışabilmesi için olanaklar hazırlamayı ve bu konuda açık bir plan çerçevesinde hareket etmeyi en başta gelen bir görev saymalıdır. Devlet sermayedarlığı büyük sanayi gereği gibi geliştirmeden önce uzun yıllar geçecek ve bu süre içinde ulusal ihtiyaca cevap vermek için bu sınıfın çalışmalarından yararlanmak gerekecektir. O halde yeni düzen esnafın ve orta sınıf köylünün tasarruf haklarına, hukuku tasarrufiyesini ipka edecek, tasarrufçu hakkını olduğu gibi bırakacak, yeni malını ve üretim araçlarını elinden atmayacak, dokunmayacak. Yalnız başlıca üretici ve büyük sermaye sahibinin yerini alan sosyalist hükümete karşı yükümlülüklerini ve buna karşılık göreceği yardımların biçimini ve açılacak son teknik ilerlemelere uygun fabrikalarla olan bağını ve ilişkilerini belirleyecektir. gerek esnaf ve gerek küçük sanayi ve ziraatçılar araç ve gereçlerinin sağlanması konusunda büyük kolaylık elde edecek, köylüye ekebileceği kadar toprak verilecek, kapitalist dönemden kalma borç ve sözleşmeleri toptan kaldırılacak, serbest gelişmelerini durduran engelleri yok edecek çareler bulunacaktır. Bu sınıfın unsurları, ulusun ortak malı olarak kurulup geliştirilmesine çalışılacak olan büyük sanayi üretiminin ve ortak makineleşmiş ziraat kuruluşlarının oluşmasıyla yavaş yavaş sosyalist toplumun organları haline gelip sonunda onun içinde hallolacaktır. Devrim hükümeti köylü olsun, şehirli olsun ve ihtisası ne olursa olsun tekmil işçilerin bizzat kendi hükümetidir. Çünkü yönetim örgütünün başında onların kendi meslek topluluklarının temsilcileri tarafından seçilmiş vekiller bulunacaktır. Bu sosyal sınıf gayet ağır bir görev yüklenmiş oluyor. Toplumu yeni baştan kurmak görevi. Türlü sınıflara karşı tutulacak yoldan yukarıdaki satırlarda söz ettik. Henüz sınıf bilinci bakımından pek geride olan bir yazımızda Türkiye'de Sosyal Sınıflar, Aydınlık, Sayı 1, Haziran 1921, sayfa 9. Gösterdiğimiz gibi sayısı büyük bir topluma ulaşan, topraktan yoksun, ücretle geçinen köylülerimizin yerini de ayrıca düşünmeliyiz. Bu sınıf üyeleri, gerçi yeni kuruluşun temel taşları gibiyse de işlek bir duruma geçebilmesi için kendisini gidip aramak, bilincini üflemek, kafasını cahilliğin egemenliğinden kurtarmak gerektir. Sosyalist hükümetin en kutsal ve doğurgan işi bu olacaktır. Maksada ulaştıran yolların en kısası bu köylü kitlelerini büyük tarım kuruluşları çerçevesinde toplayarak aynı zamanda hem üretim güçlerini kullanmak hem de öğretip eğitmektir. Bunun için büyük sayıda tarım aracı ve uzmanı gerekir. Fakat bu ihtiyacın hemen karşılanma olanağı yok. Ayrıca cahil rençbere bugünden yarına yeni tarım usullerini kabul ettirmek de pek zor bir iştir. Bu araçsızlık yüzünden ilk zamanlar el konulacak büyük çiftliklerin topraklarını, hayvanlarını ve araçlarını bu yoksul köylüler arasında bölüştürmekten ve tek tek çalışmalarını kolaylaştırmaktan başka yararlı bir girişim düşünülemez. Bir yandan acele olan bu çözüm yoluna gitmekle beraber öte yandan yer yer ortak makinalı tarım uygulayan örnek tarım kuruluşları kurmakla bunun iyiliklerini ve yararlarını köylüye deneyle göstermek, ilgisini uyandırmak ve böylece azar azar tarım sistemini modernleştirmek yolu tutulur. Şehirlerde de hiçbir fırsatı kaçırmayarak sanayi kuruluşlarının artırılmasına ve var olanların da hükümetin elinde toplanmasına gayret edilir. Ta ki bütün ihtiyaçları karşılayacak kadar mamul madde üretilebilsin. Milli eğitim, sağlık ve sosyal yardım kuruluşlarının aile hukukunun da bu amaca yarayan basit biçimlere bağlanması diğer önemli bir çalışma alanı teşkil eder. Ne var ki yazımızın kadrosu bunları ayrı ayrı tetkike yetmez. C. Yukarıda gösterdiğimiz gibi bu işlerin başarılması uzun yıllar ister. Fakat karşı devrim sevdasında olan kapitalizm artıklarının direnişleri azaldıkça hükümetin görevi hafiflemeye başlar. Bir zaman gelir ki yeni düzene karşı çıkacak kimse kalmaz. Bütün toplum üyeleri artık bağdaşık bir bütün olmuştur. El ele veren kardeş insanlar tabiata egemen olmuş, birbirini kıskanmaksızın bütün ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Bu dakikadan itibaren hükümete gerek kalmaz. Marx ve Engels'in tanımladığı gibi hükümet yağı bitmiş bir kandil gibi yavaş yavaş kendi kendine söner.